Ayrım 20. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 291. 7. Bütün insanların nasıl birbirine benzediğinin farkına varır varmaz, ırklar arasındaki bazı büyük farklılıklar gözüme çarpmaya başladı. Hintliler kumarbazdır, Persler ise kumar oynamazlar. Hindistan'ın Veda tanrıları, Pers ülkesinde Zerdüşt'ün söz ettiği şeytanlardır. Neden bazı insanlar evrenin bir tek kendilik olduğuna inanırken diğer bazıları onun çokluktan müteşekkil olduğuna inanır? Kimileri de tek bir şeyde birçok şeyi ya da hiçliği kabul ederler. Evreni kim ya da ne yaratmıştır? Var mıdır, yok mudur? Bu soruyu Demokrit'e yöneltmeden önce de var mıydım? Şu an var mıyım? Doğmadan önce başka bir biçimde var mıydım? Yine başka bir şey olarak yeniden doğacak mıyım? Yeryüzünde güneşin gölgeleri uzatarak ışığını saçtığını seyredecek kimse olmasaydı, zaman gibi bir şeyden söz edilebilir miydi? Prens Jetta, ilk nesneler adını verdiği şeyler hakkında düşünmeyi benden daha çok seviyordu. Torununun düğününe katılmak için Kosala'dan Magadha'ya gelmişti. İlk karşılaşmamızda beni Rajagriha'nın kuzeyindeki kır evine davet etti. Öğlen vakti gelmemi, sıcaktan tasalanmamamı söyledi. Bu tür sosyal ziyaretler genel olarak bu mevsimde öğleden sonra yapılıyordu. Fakat bana öğlen vakti sanki karlı bir ülkedeymiş gibi serinlik hissedeceğimi söyledi. Bu ilk ahirlere kadar dayanan geleneksel bir ifadeydi. Ayrıca Magadha Sarayı'nda bir düzine insanın bile kar gördüğünden şüpheliyim. Caraka ve ben tenteli arabada yolculuk ettik. Caraka güneydeki demir madenlerini gezmekten yeni gelmişti. Büyüklükleri onu çok etkilemişe benziyordu. Öküz sürücümüz Pers dilinden anlayan bir casus olduğundan şifreli konuşuyorduk. Kimin Pers dili bilip kimin bilmediğini nasıl anlayabilirdik? Pers dili konuşanlar kuzeybatı tarafından Gandhara yahut İndus Vadisi'nden olanlardı. Bu kuzeybatılılar Magadalılardan daha uzun boylu ve daha açık tenlidirler. Yerel dili de aynen bizim gibi iyi konuşamazlar. Varsakara benim şerefime onlardan bir düzinesini üzerimize casus olarak göndermişti. Prens Jetta'nın malikanesi kerpiçten bir duvarla çevriliydi. Ana yolun hemen kenarında tek bir ağaç kapı göze çarpıyordu. Ne kapı ne de duvar etkileyici olduğundan değirmenciler loncasının merkezine çağrılmış gibi bir hisse kapıldık. Fakat kapıdan içeri adımımızı attığımızda Ari düşmanı Caraka bile büyülendi. Her iki tarafında çiçekli ağaçlar bulunan uzun bir bulvarın sonunda ince bir işçilikle inşa edilmiş bir köşk vardı. Uzun kemerli pencerelerini ipek gibi görünen fakat yeni bir pamuklu kumaş olduğu belli olan soluk mavi bir örtü gölgeliyordu. Çiçeklerin ve otların kokusu bölüm bölüm değişiyordu. Ganj ve Rajagriha arasında kırsal alan tamamıyla düz olduğu için Prens Jetta manzaranın monotonluğunu çok sayıda küçük tepecik ve minyatür dağlar yaptırarak bozmaya çalışmıştı. Yapay tepeler çiçek tahtlarıyla ve bodur ağaçlarla kaplıydı. Minyatür dağlar ise kül rengi Himalayalara benzemişti. Görüntü gerçekten çok güzel ve etkileyiciydi. Köşkün içerisi yarı aydınlık ve söz verildiği gibi serindi. Çünkü su serpintileri pencerelerin dışındaki yeşil çalılıkları ıslatarak havayı düzenli aralıklarla serinletiyordu. Sonunda elçilik görevlilerimden biri bu sistemin dayandığı hidrolik prensibini buldu ve sistem bir süre Babil'deki yeni saray bahçelerinde kullanıldı. Ne var ki bu şehirdeki tüm yenilikler gibi bu sistem de kısa süre sonra terk edildi. Modernist Nebukadnezar'dan sonra her şey şöyle ya da böyle din dışı görülmeye başlandı. Babillerin yeryüzündeki en muhafazakar insanlar olduğu kolaylıkla söylenebilir. Prens Jetta ne gençti ne de yaşlı. Teni ortalama bir Magadalı'dan daha soluktu ve her iki gözün üzerinde de Himalaya dağlarında yaşayan kabilelere ve Kataylara özgü garip bir kıvrım vardı. Yaz mevsimindeki Hintli bir asilzade için ince vücudun hareketleri şaşırtıcı derecede canlıydı. Bu hiç şüphesiz akan suyun, gölgeli ağaçların ve büyülü hava akımının sonucuydu. Prens Jetta bizi resmi bir eda ile selamladı. Sonra bana herkesin hemfikir olduğu gibi bir ceylan kadar narin ve marul kadar doğurgan torunuyla evleniyor olmamdan ne kadar memnun olduğunu söyledi. Kızı tanıyormuş gibi yapmadığına sevindim. Görülmemiş bir törenle hafif fakat çok leziz bir ziyafet sofrasına oturduk. Ben et yemiyorum dedi. Fakat siz isterseniz yiyebilirsiniz diye de ekledi. Hayır teşekkürler dedim. Rahatlamıştım. Sıcak bir yaz gününde et ve kaynatılmış tereyağı karışımı beni karnını tıka basa dolduran bir Brahman gibi sersemleştiriyordu. Ev sahibime dini nedenlerle mi et yemediğini sordum. Prens Jetta kendi yaptığını kendi uygun bulmadığı anlamında zarif bir hareket yaptı. Gerçek anlamda aydınlanmış olmak isterdim. Ne yazık ki böyle değilim. Buyruklara mümkün olduğunca uymaya çalışıyorum. Elimden fazlası gelmiyor. Nirvana'dan çok uzaktayım. Belki de dedim, Bilge Tanrı şimdiki niyetlerini fiillere eş tutar ve kurtuluş köprüsünü geçerek cennete ulaşmana izin verir. Buda'ya çok yakın bir insanın evinde neden din konusuna girecek kadar tedbirsiz olduğumu bilmiyorum. Bana yeryüzündeki tek gerçek dinin bizimki olduğu ve insanlar ve şeytanlar hoşlansa da hoşlanmasa da bu dinin herkese ulaştırılması gerektiği öğretilmiş olmakla beraber ben aynı zamanda bir saray adamı ve daha da önemlisi büyük elçiydim. Dara bana çok kesin biçimde diğer tanrıları reddetmememi ve yabancılara bilge tanrıyı dayatmamamı söylemişti. Fakat Prens Jetta bu kabalama nazik bir şekilde karşılık vermeyi tercih etti. Böyle değersiz bir insanın köprüsünü geçerek cennete ulaşmasını sağlamak bilge tanrınızın lütfu olurdu. Genel olarak cennet kavramı Hint Ari toplulukları için yabancıdır. Öte yandan bu Vedalardaki tanrılarının yerine uzun bir ölüm ve yeniden doğum zincirini koyanlar tarafından özellikle görmezden gelinir. Onlara göre bu zincir ya kişisel aydınlanma yoluyla ya da dünyanın varlık döngülerinden biri durduğu için sona erecektir. Bilge Tanrı konusunu bıraktım. Ne yazık ki Prens Jetta da Buda'dan söz etti. Bizi Kosala'da ziyarete geldiğinde onu göreceksin. Shravasti'yi sadece Büyük Kralın elçisi değil, Zerdüşt'ün torunu sıfatıyla da varlığınızın parlaklığıyla aydınlatmazsanız kırılırım. Bütün Hintler gibi Prens Jetta da sözcüklerle çelenk yapabilirdi. Pers bütün saray mensupları gibi ben de. Fakat yemekten sonra çiçekleri unuttuk ve gerçek konulara döndük. Yürüyelim dedi Prens Jetta kolumu tutarak. Sonra beni yapay bir göle götürdü. Gölün çevresinde ustalıkla sazlar ve lotus çiçekleri dikilmişti ve bu icadı doğanın görülmemiş derecede başarılı bir eseriyle karıştırabilirdiniz. Perspektif oyunlarıyla göl muazzam derecede geniş ve derin görünüyor ve en uçta bir dağ sırasıyla sona eriyordu. Prens Jetta suyun kenarında üst giysisini çıkardı ve bana dönerek yüzme bilir misin diye sordu. Bu bize ilk öğretilen şeylerden biri dedim. Aslını söylemek gerekirse güzel yüzmeyi bir türlü öğrenemedim. Fakat Prens Jetta sığ gölde ağır aksak karşıdaki minyatür adaya doğru yüzerken geride kalmadım. Suyun kenarındaki ateş renkli flamingolar bizi seyrederken bacaklarımızın arasından parlak renkli balıklar atlıyordu. O gün o yerde cennet hissini yaşadığımı söylemeliyim. Yapay uçuruma birkaç ayak kaldığında Prens Jetta şimdi burnunu tut ve dağın altına dal dedi ve bir anda balık peşindeki bir martı gibi kayboldu. Nasıl dalınacağını bilmediğimden başımı suya daldırdım ve ayaklarımı geri teptim. Neredeyse boğulacağımı sandım. Fakat sonra ilk defa suyun altında gözlerimi açtım ve parlak balıklar, salınan yeşil eğrelti otları ve su yüzeyindeki lotusların gövdelerinin görüntüsüyle büyülendim. Tam nefessiz kalacağım sırada bir mağara girişi gördüm. Kendimi mağaraya doğru attım ve yüzeye çıktım. Prens Jetta sudan çıkmama yardım etti. Beyaz kumlar üzerinde orada burada divanlar, masalar, sandalyeler bulunuyordu. Fakat kum beyaz değil mavi görünüyordu. Mağaradaki her şey sanki su altında bir ateş yanıyormuşçasına yoğun bir mavi ışıkla parlıyordu. Bu tabii etki gölün dibindeki çok sayıda küçük oyun sonucuydu. Işık ve hava mağaranın içinde dolaşmakla beraber kimse içeri bakamazdı. Bizi kimse işitemezdi dedi ev sahibim divana uzanarak. Varsa Kara'nın bizi dinleyemeyeceği tek yer burası. Bu mağarayı siz mi yaptırdınız? Dağı, gölü ve koruyu hep ben yaptırdım. Tabii ki o zaman gençtim. Hiçbir buyruk tanımadım. Bu dünyadaki zevk veren şeylere hala sıkı sıkıya bağlıyım. Böyle bir bağlılık acının nedenidir değil mi? Fakat hiç şüphesiz acıdan çok zevk vardır çoğu zaman. Kendi harika yaratılışına bak. Bunun acısını bir sokak köpeği olarak yeniden doğduğumda çekmek zorunda kalacağım. Prens Jetta'nın tavrı o kadar sakindi ki ciddi olup olmadığını kestiremedim. Bu her zaman asil bir kanın işaretidir. Fakat Prens Jetta dolaysız da konuşabiliyordu. Kuzenim Bimbisara ile bir anlaşma yaptığını görüyorum. Evet, bir anlaşma yapıyoruz. Pers ülkesi için demir, Magadha içinse altın. Fiyat henüz kararlaştırılmadı. Büyük kralın son sözünü iletmeden de Sus'a geri dönmek zorunda kalabilirim. Anlıyorum. Kosala'ya ne zaman geliyorsun? Bilemiyorum. Buraya sadece düğünüze katılmak için değil, seni Kral Pasenadi adına sarayına davet etmeye geldim. Diplomatça bir suskunluktan sonra ev sahibimin aceleciliğine karşılık verdim. Savaş olacağına inanıyor musun? Evet, çok kısa bir zaman sonra. Birlikler nehrin yukarısına hareket ediyor. Federasyonu işgal için mi? Evet. Prens Jetta'nın gözleri dağın altındaki havuz kadar mavi görünüyordu. Aslında prensin gözleri normal ışıkta benim Himalaya grisi olarak adlandırdım ve sadece dünyanın bu yüksek bölgesinin yerli halkında görebileceğiniz renkteydi. Kosala ne yapacak? Ya Persler? Benimkinden daha büyük bir açık sözlüğe hazır değildim. Taksila ile Magadha arası binlerce mil. Büyük kralın ordularının hızlı hareket ettiğini işittik. O zaman büyük kralın ordusunun batıda Yunanlarla uğraştığını bilmeniz gerekir. Yunanları bilirsiniz. Onlar... Sonra Prens Jetta gibi uygar bir insana Yunanları açıklamayı gereksiz gördüm. Onları bilmek ihtiyacı hissetseydi onları bilirdi. Daha sonra ortaya çıkacağı gibi Avrupa hakkında bir şey bilmiyordu. Bir başka birlik de kuzey sınırında dedim. Kabilelerle savaşıyorlar. Kuzenlerimiz dedi Prens Jetta gülümseyerek. 30 ya da 40 kuşak önce. Fakat eski bağlarımız ne olursa olsun şu anda ortak düşmanımızlar. Evet tabii ki. Fakat büyük kral da İndus Nehri boyundaki satraplığında bir ordu bulunduruyor. Sadece savunma için. Onu Magadha'ya kesinlikle göndermez. Emin misin? Büyük kral İndus Vadisi'ni yaklaşık bir kuşaktır kontrol ediyor. Bir Pers garnizonu olmadan... Anlıyorum dedi prens iç çekerek. Ben de ümit etmiştim ki... Bir eliyle hem zarif hem de karmaşık bir hareket yaptı. Ne var ki Hintlilerin deyişiyle ellerin dilini henüz öğrenemedim. En ince noktalar sözcüklerle değil ellerle vurgulanır ve bu tarih öncesi danslardan kaynaklanan bir iletişim şeklidir. Damadımı sempatik buluyor musun? Evet, çok nazik ve duygulu görünüyor. Duygulu olduğu kesin. Kuşu öldüğünde bir hafta ağlamıştı bir keresinde. Fakat mabeyince ağlamaz. Şimdi Magadha gizli servisinin Prens Jetta'nın mağarasına sızıp sızmadığını test ettiğimi sanıyordum. Hayır, o sert bir adamdır. Varanasi'yi topraklarına katma hayali kuruyor. Kosala'yı da yıkmak tabii ki en büyük düşü. Bu sadece bir düş mü? Pasenadi bir azizdir. Bu dünyaya önem vermez. O bir arhanttır. Bu aydınlanmaya, benliğin mutlak yok edilişine yakın olduğu anlamına gelir. Krallığının aydınlanmaya değil de yıkılmaya yakın olmasının nedeni bu mu? Prens Jetta omuzlarını sikti. Krallıklar neden insanlardan farklı olsun ki? Onlar da doğar, büyür ve ölür. O zaman Kosala'nın 3 aydır ölü olan bir adamın bedenini taklit edip etmemesini neden önemsiyorsun? Tabii ki önemsiyorum. Sangha nedeniyle. Sangha, Budist mezhebine ya da cemaatine verilen isimdir. Fakat bu sözcük ya da kavram Buda'dan yüzyıllar ya da 1000 yıl öncesine dayanır. Sangha, cumhuriyetlerde bütün aile reislerinin oluşturduğu bir meclistir. Kimi cumhuriyetlerde meclisin her üyesine Raja ya da Kral adı verilir. Bu, şu monarşik ilkeden hoş bir sapmadır. Eğer herkes bir kralsa kimse kral değildir. Bugünlerde bu cumhuriyetlerden hiçbirinde tek bir kişinin hakimiyeti söz konusu değildir. Buda da Şakya Cumhuriyeti Meclisi'nin bir üyesinin oğlu olduğundan ona çoğu zaman kralın oğlu adı verilir. Fakat babası cumhuriyeti yönetebilecek binlerce kraldan sadece biriydi. Ne var ki bir cumhuriyet sanghasının üyelerinin yarıdan bir fazlası tarafından yönetildiğinden Budist sanghası ancak oy birliğiyle karar alabiliyordu. Bu da dışlandığında bu kral düzen için oldukça büyük bir sorun yaratacaktı. Kral Bimbisara'dan korkuyor musun? Neden korkayım ki? O bizim dostumuz. Ya varsa kara? Prens Jetta dalgınlıkla ya da bilerek yumuşak beyaz hayır, hayır mavi kum üzerinde bir yıldız çizdi. O tipik bir kraliyet mabeyincisidir. Ona göre düzen, herhangi bir düzen tehlikelidir. Cumhuriyetçi mi? Kesinlikle dedi Prens Jetta. Ayrıca Bimbisara yaşlı. Varsa kara genç olduğundan en kötüsünü tahmin etmek de akıllıca olur. Gülümsedi. Neden yarı bir Budist olduğumu anlıyor musun? Buyrukları gözetmem gerektiği zaman politika ile ilgilenmek zorunda kalacağım. Gözetmediğim buyruklar hangileri? O günlerde harfi harfine konuşuyordum. Ayrıca Hindistan'daki 1001 din beni muazzam bir kafa karışıklığına sürüklemişti. Hintliler her şeyi kabul eder gibi görünürler. Bu hiçbir şeyi kabul etmemekle aynı şeydir. Ne zaman güneş olmayan bir yerde kutsal ateşi yaksam, birkaç meraklı Brahman bana eşlik ederdi. Her zaman naziktiler ve bana ilginç sorular sorarlardı. Fakat ikinci kere hiç gelmezlerdi. Büyük babamın onları dinlerden dönmeye ikna etmeyi nasıl başarabildiğini düşünemiyorum. Bu dünya için çok fazlayım, dedi Prens Jetta. Ayaklarımızın dibindeki parlak mavi havuza bir çakıl taşı attı. Birkaç saniye sonra bir domuz balığı sürüsü bize doğru yüzüyormuş gibi geldi. Fakat su yüzüne çıktıklarında onların genç kızlar olduğu ortaya çıktı. Her biri suya dayanıklı deriyle kaplı bir müzik aleti taşıyordu. Biraz müzik hoşuna gider diye düşündüm. Hem dağı hem de mağarayı müziği en iyi şekilde işitebilecek biçimde tasarladım. 64 sanatın hepsini icra edebileceğimi sanmıyorum. Fakat biraz müzik biliyorum. Kendimi en yakın hissettiğim tek sanat bu. Zeki biçimde kıyaslanamaz olduğuna inandığı hiçbir şeyle karşılaştırma yapmamaya özen gösteriyordu. Konserden her şey bir Bauma düşü gibi cisimsiz hale getiren mavi su ışığından daha çok hoşlandığımı söyleyemem. Şimdi bütün bunların düşünülerek planlanıp planlanmadığını merak ediyorum. Prens Jetta'nın bana Buda hakkında anlatıp durduğu şeylerin çoğunun hafızamda yer ettiğini biliyorum. Acaba ışık ve müzik her nasılsa kutsal bir Bauma ve hatta şeytanların somasından elde ettiğimiz türde bir görüntüye sebep olacak şekilde birleşmiş miydi? Cevabı sadece Prens Jetta bilebilirdi ve o yanımda oturan bedenini ne olduğunu bilmediğim bir şeyle değiştireli çok olmuştu. Belki de en hafif deyişle iki kollu önemsiz bir Hint tanrısıydı bu. Belki de ruhuna dolan mutlak hiçlikten önceki saadetin sonsuzluğa yakınlığıydı. Müzik çalmayı sürdürürken bana Buda'nın dört yüce hakikatini açıkladı. İlk hakikat hayatın salt acıdan, acı çekmekten ibaret olduğudur. İstediğini elde edemezsen acı çekersin. İnsan hayatı istediğini elde etmek ve edinmek arasında çıtırdayarak yanan bir ateş gibidir. Aynı fikirde değil misin? Evet Prens Jetta, dedim. Zaten daha fazla öğrenmek için hep evet derdim. Protagoras ve Sokrates gibi gerçek birer yılan oynatıcısı acı çekmekten neyin kastedildiğini öğrenmek isterdi. Ya da istediğine ulaşmak ve ulaşamamaktan. Eğer kılık kırk yaran kimselerin yeterince keskin bir bıçakları olsaydı hayat gerçeği hiçliğe kıyılabilirdi. Bunu zaman kaybı olarak görüyorum. Şu an içinde olsa varlığın çıtırdayarak yanan bir ateş olduğu fikrini kabule hazırım. Beş duyudan zevk almayı isteriz. Acı çekmekten de kaçınmaya çalıştığımıza şüphe yok. Bu nasıl olur? Ateşi körükleyen ve alevlendiren duyular yoluyla. Buradan ikinci hakikate geliyoruz. Zevk arzusu ya da daha kötüsü her şeyin değişken olduğu bir varlıkta kalıcılık arzusu ateşi daha da kızıştırır. Bu da ateş zayıfladığında acı ve ızdırabın çoğalacağı anlamına gelir. Bu fikre katılır mısın? Evet Prens Jetta. O halde ateş beslendiği sürece acının dinmeyeceği açıktır. Peki acıdan kurtulmak için ateşi körüklemeyi bırakmak gerektiği fikrine katılıyor musun? Evet Prens Jetta. Güzel. Bu üçüncü hakikattir. Dördüncü hakikat, ateşin nasıl söndürülebileceğini gösterir. Bu, arzu etmeyi bırakmakla gerçekleştirilebilir. Prens Jetta sustu. Bir süre garip biçimde çekici bulduğum müziği dinledim. Garip biçimde diyorum, çünkü Hint müziğine henüz alışamadım. Fakat olayın kendisi büyüleyici olduğu için her şey hoşuma gidiyordu. Buda'nın dört yüce hakikatinden uzaklaşmıştım bile. Kendimi hiç de koy vermemiştim ve tarafsız değildim. Bu şekilde tükenmek istemiyordum. Aniden Prens Jetta'nın dördüncü hakikatinin bazı Atinalıların ve hatta Abderalıların söylediği gibi kendi başına bir hiç olduğunu fark ettim. Ev sahibime döndüm. Gülümsüyordu. Sorumu soramadan o cevap verdi. Bu acı dolu varoluşun ateşini söndürmek için sekiz katlı yolu izlemelisin. Bu dördüncü hakikattir. Hintliler er ya da geç sayılara dönerler. Matematikçilerin en ketumları olduklarından Ganj Nehri'nin yatağındaki kumlardan 30 milyar kere milyon kat fazla da olsa bir Hintlinin verdiği herhangi bir sayıda her zaman indirime giderim. 8 mi? İlgileniyormuş gibi göründüm fakat sadece 4 hakikat olduğunu sanıyordum. 4. hakikat bu 8 katlı yolun izlenmesini gerektirir. Peki bu nedir Prens Jetta? Flütçülerden biri dikkatimi dağıtmıştı. Ya tonu şaşırmıştı ya da daha önce hiç işitmediğim bir tonda çalıyordu. Şimdi Demokrit sana 8 katın neler içerdiğini açıklayacağım. Birincisi doğru görüşler. İkincisi doğru niyet ya da amaçlar. Üçüncüsü doğru yerinde konuşma, dördüncüsü doğru hareket, beşincisi doğru yaşam, altıncısı doğru çaba, yedincisi doğru düşünce, sekizincisi de doğru fikri yoğunlaşma. Prens Jetta sonunda sıkıldığımı fark etti. Bütün bunları zaten biliyorsundur dedi. Hayır hayır dedim nazik bir ifadeyle. Fakat çok geneller. Özel hiçbir şey yok. Örneğin Bilge Tanrı'nın büyük babama bir boğanın nasıl kurban edileceğiyle ilgili olarak bildirdiği kesin hükümler gibi. Buda'nın kurbanı hayvanların değil benlikteki hayvanın kurbanıdır. Anlıyorum fakat doğru yaşam tam olarak nedir? 5 ahlak kuralı vardır. 4 yüce hakikat, 1 8 katlı yol ve 5 ahlak kuralı. Buda'nın sayıları hiç olmazsa Mahavira'nınkiler kadar büyük değil. Çok kaba olduğumu söylemeliyim. Fakat Prens Jetta şaşırmış görünmüyordu. Mahavira'nın görüşlerini de bir ölçüde benzer buluyoruz dedi hafifçe. Fakat o sadece bir yol açıcı. Bu da yol açmıştır. Aydınlanmıştır, mükemmeldir. Varlığından sıyrılmıştır. Shravasti'de oturduğunu saymazsak tabii. Sadece bedeni orada, gerçekte orada değil. 5 ahlak kuralını bilmek istiyorsun değil mi Demokrit? Onları sana söyleyeceğim. Yanlış perdeden çalan flütçü, Prens Jetta'nın söylediği her sözcüğü zihnime yerleştirmişti. İşte sana 5 ahlak kuralı. Öldürme, hırsızlık yapma, yalan söyleme, sarhoş olma, zinaya dalma. Son kuralı sorguladım. Eğer herkes bu 5 ahlak kuralına gerçekten uysa, insan soyuna ne olurdu? İnsan soyu varlığından sıyrılacaktır. Bu da Buda'nın gözünde mükemmel bir şey. Budist mezhebi yok olsa bile mi? Mezhebin amacı da kendisini yok etmek. Ne var ki mezhebe insan ırkının sadece az bir kısmı çekilecek ve 1000 yıllık süre içerisinde bu insanlardan sadece sonsuz derecede küçük bir kısmı aydınlanacaktır. Korkulacak bir şey yok. Cyrus Sipitama. Prens Jetta oldukça keyifliydi. Mevcut döngü sona erene kadar insan soyu devam edecek. Peki ama çok az insana hitap edebilen bir dinin anlamı ne? Ayrıca sizin de söylediğiniz gibi bu az sayıda insandan neredeyse kimse mutlak nirvana haline erişemeyecek. Buda'nın dine ilgisi yok. O sadece nehir kıyısında olanlara yardımcı oluyor. Onlara salı gösterecek. Uç tarafa ulaşırlarsa ne nehir, ne sal, ne de iki taraf olduğunu keşfedecekler. Ne de Buda. Ateş sönecek ve bu varlık düşü unutulacak ve aydınlanmış kişi uyanacaktır. Nerede? Ben aydınlanmış değilim. Hala yanlış kıyıya çok yakınım. 20. ayrımın sonu, sayfa 304.